Ayrım 19, sayfa 201. Şahika, A.J. Cronin. Kendisini yıpranmış ve bitkin hissediyordu. İyi bir laborant olamayacağını artık kesin olarak anlamıştı. Fakat çalışmalarının en değerli ve başarılı kısmının, tıbbi araştırmalarının ilk evresi olduğunu hissediyordu. Büyük bir vicdan azabıyla zavallı Christine'i ne kadar çok azarladığını düşündü. Üzüntülü günler geçirmişti. Fakat her şeye rağmen sonunda başarmıştı. Mutluydu. Andrew'un tezini gönderdiğinden beri garip, dalgın bir hali vardı. Bir Mayıs günü öğleden sonra eve geldiğinde, Christine'in yüzündeki kederli ifadeyi fark etmedi. Genç kadını selamladı, yukarı çıkıp yıkandı ve sonra çay için aşağı indi. Çayını bitirip bir sigara yaktığı sırada birden Christine'in halini fark etti. Akşam gazetesine uzanırken sordu. "Neyim var?" Genç kadın bir an elindeki kaşığa baktı. "Bugün bize ziyaretçiler geldi. Yahut bana geldi diyelim." "Öyle mi? Kim geldi?" "Heyetten bir grup, 5 kişiydiler. Aralarında Ed, Jenkin ve Perry de vardı. Şu Sinai Kilisesi'nin papazı ve bir de Davis isimli bir adam." Etrafa garip bir sessizlik çöktü. Andrew sigarasından derin bir nefes çekti ve karısını görmek için gazeteyi indirdi. "Ne istiyorlarmış?" Christine konuşmaya başladığından beri ilk defa olarak Andrew'a baktı. Gözleri üzüntülü ve endişeyle doluydu. Çabuk çabuk konuşmaya başladı. "Saat 4'e doğru geldiler. Seni sordular. Ben de evde olmadığını söyledim." Perry olup olmamasının bir şey ifade etmediğini, içeri girmek istediklerini söyledi. "Tabii ben çok şaşırmıştım. Seni beklemek isteyip istemediklerini bilmiyordum." Bunun üzerine Ed Jenkin buranın heyetin evi olduğunu, kendilerinin heyeti temsil ettiklerini ve heyet adına içeri girebileceklerini söyledi. Genç kadın bir an nefes almak için durdu. "Ben bir santim bile yerimden kıpırdamadım. Çok kızmış ve üzülmüştüm. İçeri niçin girmek istediklerini sordum. O zaman Perry konuşmaya başladı. Kulağına, hatta heyetin ve bütün kasaba halkının kulağına, senin hayvanlar üzerinde deneme ve ameliyat yaptığın çalınmış. Bunun için çalışma odanı tetkike gelmişler. Beraberlerinde ayrıca hayvanları koruma cemiyetinin adamını da getirmişler." Andrew ne kıpırdadı ne de gözlerini genç kadının yüzünden ayırdı. "Devam et sevgilim." "Tabii ben onları durdurmak istedim. Fakat bir yararı olmadı. Beni iterek 7 kişi hole girdiler. Oradan da laboratuvara geçtiler. Kobayları gördükleri zaman Perry, "Vah zavallı hayvanlar," diye homurdandı. Jenkin tahtanın üzerindeki boyayı işaret etti. Ben fusine şişesini elimden düşürünce ansızın "Çocuklar şuraya bakın, kan!" diye bağırdı. Her yeri dolaştılar. Bütün aletleri, mikroskobu hep karıştırdılar. Sonra Perry, "Bu zavallı acı çeken hayvanlara daha fazla eziyet edilmemesi için burada bırakmayacağım," dedi. Ve Davis'in getirdiği torbayı alarak hepsini içine doldurdu. Kendilerine bu hayvanlara eziyet etmediğimizi, ameliyat falan yapmadığımızı söylemeye çalıştım. O 5 kobayın deneyler için kullanılamayacağını, onları Boland'ın çocuklarına ve küçük Agnes Evans'a vereceğimizi söyledim. Fakat beni dinlemediler. Hepsini alıp gittiler. Derin bir sessizlik oldu. Andrew'un yüzü kızarmıştı. Yerinde doğruldu. "Hayatımda bu kadar küstahlık görmedim. Senin bunlara karşı koymaman aptallık, Chris. Fakat bunu onlara çok pahalıya ödeteceğim." Bir an durdu, sonra telefon etmek için hole doğru yürüdü. Fakat tam elini ileri doğru uzatmıştı ki telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdı. Sinirli bir halde cevap verdi. "Alo," dedi, fakat sesi bir anda alçaldı. Hattın öbür ucundaki Owen'dı. Evet, ben Manson. Owen, baksana biraz. Owen, Andrew'un sözünü kesti. Biliyorum, biliyorum doktor. Bugün öğleden sonra hep sizinle konuşmak istedim. Şimdi beni dinleyin. Hayır, hayır, sözümü kesmeyin. Bu işte soğukkanlılığımızı korumalıyız. Fena bir durumla karşı karşıyayız, doktor. Telefona daha fazla bir şey söylemeyin. Şimdi size geliyorum. Andrew, Christine'in yanına döndü. Konuşmayı ona da anlattı. Acaba ne demek istedi? Herkes bizim suçlu olduğumuzu zannedecek. Owen'ın gelmesini beklediler. Andrew sabırsız ve kızgın bir halde odada dolaşıyordu. Christine ise gözlerinde derin bir üzüntü dikiş dikiyordu. Nihayet Owen geldi. Yüzünde kayıtsız bir ifade vardı. Andrew bir şey söylemeden konuşmaya başladı. Doktor, ruhsatınız var mıydı? Ne? Andrew hayretle adamın yüzüne baktı. Ne gibi ruhsat? Owen'ın yüzü allak bullak oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan hayvanlar üzerinde deneme yapabilmek için ruhsatınız olması gerekiyordu. Bunu biliyordunuz değil mi? Fakat Allah kahretsin. Manson kızarak itiraz etti. Ben patolojik değilim ki. Hiçbir zaman da olmayacağım. Laboratuvarda işletmiyorum. Ben sadece birkaç basit denemeyi klinik işlerle birleştirmek istedim. Elimizdeki bütün hayvanlar 12 taneydi. Öyle değil mi Chris? Owen gözlerini başka tarafa çevirdi. Muhakkak ruhsatınız olması gerekiyor doktor. Heyette bazı kimseler bunun üzerinde duruyor. Siz insanlık için çalışan ve düşündüğünü açık bir şekilde söyleyecek kadar dürüst bir kimsesiniz. Fakat haberiniz olsun. Sizin başarınızı sınırlamak isteyen bir grup var. Yalnız üzülmeyin. Her şey düzelecek. Heyetin bir toplantısına sizi çağıracaklar. Onların karşısına daha önce de çıkmıştınız. Bu sefer de muhakkak başaracaksınız. Andrew bağırdı. Onlara karşı koyacağım. Kanunsuz olarak eve girdikleri için dava açacağım. Fakat hayır, kobaylarımı çaldıkları için dava açacağım. Ne olursa olsun onları geri istiyorum. Owen'ın yüzündeki ifade birdenbire değişti. Çok üzgünüm doktor, geri alamazsınız. Rahip Perry ve Ed Jenkins onları azaptan kurtarmaya karar verdikleri için kendi elleriyle suda boğdular. Owen üzgün bir halde çekip gitti. Andrew ertesi akşam bir hafta sonra heyetin karşısına çıkmak için bir mektup aldı. Haber, bir benzinin alev alması gibi etrafa yayıldı. Karısını arsenikle öldürdüğünden kuşkulanan avukat Trevor Day olayından beri hiçbir şey bu kadar gürültülü olmamıştı. Olay, Everlove'da büyücülük yapılıyormuş gibi skandal haline geldi. Halk ikiye ayrılmış ve şiddetli kavgalar başlamıştı. Edwell Perry, kürsüsünden hayvanlara, çocuklara eziyet edenlerin bu dünyada ve ahirette cezalandırılacaklarını söylüyordu. Şehrin öbür ucunda ise resmi kilisenin şişman papazı David Walpole, Allah'ın hür kilisesi ile ilim arasındaki çekişmelerden söz ediyordu. Bu rahibe göre papaz Perry, bir domuz kadar adi bir insandı. Kadınlar bile bu olaya karışmıştı. Kadınlar Çalışma Cemiyeti'nin başkanı Bayan Maifeni Bensusan, kalabalık bir dinleyici topluluğu önünde Temperance Hall'da konuştu. Andrew bir seferinde Maifeni cemiyetin yıllık kongresinde başkanlık seçimini kaybetmesine neden olmuştu. Fakat Maifeni'nin gayesi genç adamdan intikam almak değildi. Toplantıdan sonra ve onu izleyen günlerde cemiyetin üyeleri caddelerde ellerinde bağırsaklar dışarı dökülmüş köpek resimleri olan broşürlerle dolaşıp halka dağıttılar. Çarşamba akşamı Conbolin komik bir haber vermek için Andrew'ya telefon etti. Evladım Manson, nasılsın? Hala azimlisin değil mi? Aferin. Belki hoşuna gider diye bir haber vermek istiyorum. Bizim Mary bu akşam Larkin'den dönerken üyelerden biri elinde senin gaddarlığını gösteren bir broşürle kızı durdurmuş. Biliyor musun? Biliyor musun bizim cesur Meri ne yapmış? Broşürü kaptığı gibi paramparça etmiş. Sonra kadının kulağına bir yumruk atmış. Şapkasını başından kapmış ve "Eğer sen gaddarlığın ne olduğunu bilmiyorsan ben sana göstereyim de öğren" demiş. Her gün aynı Mary'ninki gibi birçok kavgalar yapılıyordu. Andrew'un bölgesindeki herkes onun tarafını tutmasına rağmen doğu muayenehanesi yakınında karşıt fikirde olan bir grup vardı. Andrew'un taraftarlarıyla düşmanları arasında meyhanelerde kavgalar çıkıyordu. Perşembe akşamı Frank Davis muayenehaneye gelerek Oxborough taraftarı olan iki hastayı "Doktor Manson kanlı bir kasaptır" dedikleri için nasıl tepelediğini anlatmaya geldi. Oxborough bundan sonra Andrew gördüğünde gözlerini yere dikerek yolunu değiştirmeye başladı. Oxborough'un bu sevmediği meslektaşının aleyhinde Rahip Perry ile çalıştığı açıkça biliniyordu. Orkuhart, Manson kulübünden birçok fikirlerle dönüyor, Allah'ın yarattıklarını bir doktor nasıl öldürebilir diyordu. Orkuhart'ın kendisinden söz edecek sadece birkaç sözü vardı. Fakat bir seferinde Andrew'un gerilmiş yüzüne yan yan bakarak şöyle dedi: "Allah kahretsin. Ben de senin yaşındayken böyle değersiz şeylerden hoşlanırdım. Ama artık yaşlandım." Andrew, Orkuhart'ın kendisini yanlış anladığını düşündü. Çünkü artık kendisi de bu değersiz şeylerden hoşlanmıyordu. Yorgun, sinirli ve üzgün olduğunu hissediyordu. Bütün hayatı boyunca başını sert taşlara vurarak mı yaşayacaktı? Enerjisi azaldığı halde yine de bu kavgacı halkın önünde tamamen haklı olduğunu göstermek için büyük bir arzu duyuyordu. Sonunda toplantı günü geldi çattı. Heyet cumartesi öğleden sonra gündeminde belirtildiği gibi Dr. Manson'ın denemeleri hakkında görüşmek için toplandı. Heyet odasında bir tek boş yer kalmamıştı. Andrew büroya girdiği sırada gruplar halinde insanlar kasabanın meydanında birikmişti. Dar merdivenleri çıkarken kalbinin hızla çarptığını hissediyordu. Sakin olması gerektiğini düşündü. Oysa 5 yıl önce bir aday olarak bu iskemleye oturduğu zaman olduğu gibi yine ağzı kurumuştu, üstelik sinirliydi de. Toplantı bir takım dindarlık taslayan üyelerin umduğu gibi duayla değil, Ed Jenkins'in ateşli konuşmasıyla açıldı. Jenkins ayağa kalkarak konuşmaya başladı. "Olayı bütün delilleriyle heyetin saygıdeğer üyelerinin gözleri önüne sereceğim." Cahilce hazırlanmış bir nutukla şikayetleri bir bir sayıyordu. Ona göre Dr. Manson'ın bu işi yapmaya hakkı yoktu. Çünkü heyetin işlerini yapması gereken bir zamanda ve üstelik heyetin evinde çalışıyordu. Yapılan iş de hayvanları ameliyat etmek veya buna yakın bir hareketti. Ve Manson bunu ruhsatsız, kanuna aykırı olarak yapmıştı. Bu sırada Owen söze karıştı. "Son belirtilen şikayet hakkında heyete bilgi vermek istiyorum. Eğer Dr. Manson'a ruhsatsız olarak çalıştığı için sonradan dava açılırsa, bu dava aynı zamanda tıp yardım heyetine de açılmış olur." Jenkins sordu, "Ne demek istiyorsun?" "Madem ki o bizim asistanımız, kanuna göre Dr. Manson'dan biz sorumluyuz." Salonda bu sözlerin doğru olduğunu gösteren mırıltılar oldu ve sonra işlerinden birinin yüksek sesi duyuldu. "Owen haklı. Biz cemiyetin hiçbir şekilde güç durumla karşılaşmasını istemiyoruz. Mesele aramızda kalsın." Hala ayakta olan Jenkins devam etti. "Öyleyse ruhsat işi kalsın. Fakat elimizdeki diğer deliller bir insanı dar ağacına götürmeye yeterli." Arkalardan birisi bağırdı: "Yaşa, yaşa. 3 yıl evvel motosikletle gizlice Cardiff'e gitmesine ne diyelim? Len Richard'ın sesi duyuldu. İlaç bile vermez. Bir saat muayenehanesinin önünde beklediğiniz halde elindeki şişe boş olarak dönersiniz. Jenkins bağırdı. Susalım, susalım. Üyeleri susturduktan sonra nutkunun son kısmına geldi. Bütün bu şikayetler herhalde Dr. Manson'ın tıp yardım heyetine yararlı olamadığını göstermeye yeterli. Buna ek olarak kendilerinin hastalara doğru rapor vermediğini söylemek isterim. Fakat asıl konu üzerinde durmamız gerek. Burada bütün kasabanın aleyhinde olduğu bir asistanla karşı karşıyayız. Yaptığı iş bir zabıta olayı olabilecek değerdedir. Bu adam bizim malımızı mezbaha haline getirdi. Sayın üyeler, yemin ederim yerdeki kanları kendi gözümle gördüm. Kendisi sadece deneyici ve fikri sabit bir insandır. Saygıdeğer üyeler, şimdi soruyorum. Buna razı olacak mısınız? Ben olmuyorum. Herhalde siz de olmayacaksınız. Eminim hepiniz Dr. Manson'ın istifasını istediğim zaman benim tarafımı tutacaksınız. Jenkins dönerek arkadaşlarına baktı ve alkışlar arasında onların yanına oturdu. Owen sararmış bir halde Andrew'ye döndü. Herhalde Dr. Manson'ın durumu anlatmasına izin verirsiniz. Salon derin bir sessizliğe bürünmüştü. Andrew bir an kıpırdamadı. Durum umduğundan da fenaydı. Kendi kendine heyete inanmaması gerektiğini düşündü. Kendisini işe kabul ettikleri zaman gülümseyen insanlar mıydı bunlar? Kalbinin burkulduğunu hissetti. İstifa edemezdi, etmeyecekti. Mücadele etmeliydi, ayağa kalktı. İyi bir hatip değildi, hiçbir zamanda olamayacaktı. Fakat şimdi kızmıştı. Heyecanı, cehalete, Jenkins'in aptalca iftiralarına ve diğer azaların bu sözleri kabul ederek alkışlamasına karşı artan bir kızgınlık içinde kaybolmuştu. Söze başladı. Kimse Ed Jenkins'in suda boğduğu hayvanlar hakkında bir şey söylememişe benziyor. Asıl gaddarlık buna derler. Hem de gereksiz bir gaddarlık. Fakat ben bu şekilde hareket etmiyordum. Sizler niçin beyaz fareleri ve kanaryaları madene götürüyorsunuz? Karbon gazını anlamak için değil mi? Hepiniz bunu biliyorsunuz. Fareler gaz kokusuyla öldüğü zaman buna gaddarlık diyor musunuz? Hayır. Bu hayvanların birçok işçinin hayatını korumak için kullanıldığını biliyorsunuz. Belki de kendi hayatınızı. İşte ben de aynı şeyi yapmaya uğraşıyordum. Maden tozlarından dolayı meydana gelen akciğer hastalığı üzerinde çalışıyordum. Hepiniz göğüs ağrılarından şikayet ettiğinizi bilirsiniz. Bu ağrılar bir kere başladı mı, karşılığında hiçbir tazminat alamıyorsunuz. Geçen gün, sene boyunca hemen her dakikamı bu teneffüs işine harcadım. Sizlerin iş durumunuzu düzeltebilecek, daha iyi ücret almanızı sağlayacak ve sağlıklı birer insan olmanıza yardım edecek bir şey buldum. Hem de demin Len Richards'ın sözünü ettiği fena kokulu ilaçlardan daha yararlı bir şey. Yaptığım bütün bu denemeler için bir düzine kobay kullandım. Acaba bu çalışmalara değmedi mi? Belki bana inanmayacaksınız. Çünkü benim yalan söylediğime karar vermeniz için aleyhimdeki konuşmayı dinlediniz. Belki hala vaktimi yahut vaktinizi bu saçma fikirlerle harcadığımı düşünüyorsunuz. Genç adam o kadar heyecanlanmıştı ki sözlerine bir dram havası vermemek için verdiği kararı bile unuttu. Ceketinin cebinden o haftanın başlarında gelen bir mektubu çıkarttı. Eminim bu, size bu konuda karar vermeye yetkili insanların ne düşündüğünü gösterecektir. Owen'a doğru yürüyerek mektubu verdi. bu St. Andrew Üniversitesi Meclisi'nin sekreteri tarafından gönderdiği toz yutma tezi için kendisine MD ünvanı verildiğini haber veren bir bildiriydi. Owen, gözlerinden okunabilen coşkun bir sevinçle yazıya bakıyordu. Bundan sonra mektup salonda elden ele dolaşmaya başladı. Mektubun bu şekilde bir etki yaratması Andrew'u üzmüştü. Haklı olduğunu ispat için büyük bir arzu duyduğu halde mektubu çıkarttığına pişman olmuştu. Eğer bu resmi yazı olmasaydı muhakkak aleyhinde karar vereceklerdi. Mektup ister olsun ister olmasın kendisine bu şekilde davranıldığı için üzülüyordu. Biraz sonra Owen kendisini bu sıkıntılı durumdan kurtardı. Doktor, şimdi lütfen bizi yalnız bırakın. Üyeler içeride karar verirken genç adam öfkesini yenemiyor, yerlere tekme atıyordu. Bir işçi grubunu diğer arkadaşların iyiliği için bölgenin tıp heyetinden yararlanarak kontrol etmek çok güzel bir ülküydü. Fakat yazık ki bir ülke olmaktan ileri gidemeyecekti. Buranın insanları bir projenin ilerlemesini idare edemeyecek kadar cahil ve geri fikirliydi. Onları kendisi gibi hareket ettirmeye uğraşmak Owen için zahmetli bir işti. Bu kararın verilmesinde onun çabaları da kendisini kurtaramayacaktı galiba. Fakat tekrar içeri girdiği zaman sekreter gülümsüyor ve neşeyle ellerini ovuşturuyordu. Heyetteki diğer üyelerse artık kendisine düşman gibi bakmıyordu. Owen ayağa kalktı. Doktor Manson, size şahsen heyetin burada çoğunlukla kalmanızı istediğini söylemekten büyük bir zevk duyuyorum. Kazanmıştı. Evet, sonunda onları inandırmıştı. Fakat duydukları kendisini ancak bir an için sevindirdi. Etrafa derin bir sessizlik hakimdi. Heyettekilerin her biri ondan minnettarlığını belirten bir işaret bekliyorlardı. Fakat bunu yapmayacaktı. Artık heyetin yaptığı saçma sapan işlerden, Ebrelov'dan, ilaçlardan, silika tozlarından, kobaylardan, her şeyden bıktığını hissediyordu. Hatta kendinden bile. Sonunda konuştu. Teşekkür ederim Bay Owen. Bütün yaptığım çalışmalardan sonra heyetin gitmemi istememesine çok sevindim. Fakat artık Ebrelov'da daha fazla kalamayacağım için çok üzgünüm. Heyete bugünden itibaren bir aylık izin veriyorum. Yerime başka bir asistan arasınlar. Derin bir sessizlik oldu. İçlerinde kendini en çabuk Ed Jenkins topladı. Manson'ın arkasından umursamaz gibi bağırdı. Oh! Beladan kurtulduk. Fakat Owen bugüne kadar heyette gösterdiği ilk kızgınlık eseriyle hepsini şaşırttı. Elindeki cetveli hırsla fırlatarak bağırdı. Ed Jenkins, kapat o uğursuz ağzını. Şimdiye kadar Everlove'a gelen en iyi insanı kaybettiğimizin farkında değil misin? Andrew o gece yarısı inleyerek uyandı. Chris, ben budala mıyım? İyi bir işe tekme vuruyorum. Son zamanlarda birkaç hastayı özel olarak evde de muayene ediyordu. Lily ve Lynn de bana oldukça nazik davranmaya başlamıştı. Sana söylemiş miydim? Bana hastanede çalışmam için izin de verdi. Heyettekiler. Jenkins'in tarafları dışında fena insanlar değil. Hem günün birinde Lily Veli'nin emekli olunca yerine başhekim olarak beni getireceklerini sanıyorum. Genç kadın karanlıkta yanında yatarken anlayışla onu avutmaya çalıştı. Sevgilim, inşallah bütün hayatımız boyunca bu maden kasabasında kalmamızı istemeyeceksin. Burada çok mutluyuz ama artık hareket etmek zamanı geldi. Fakat Christine'le bir muayenehane açacak kadar paramız yok ki. Bu işi bırakmadan önce biraz daha para biriktirmemiz gerekirdi. Christine gözlerinden uyku akarak cevap verdi. Paranın bununla ne ilgisi var? Hem elimizdekileri eğlenmek için harcayacağız. Hemen hemen 4 yıldır eski madenden ayrılmadığımızın farkında mısın? Genç kadının tembel hali Andrew'ya da geçti ve az sonra sakin bir uykuya daldı. Ertesi sabah dünya kendisine sadece eğlenilecek, hiçbir zaman umursanmayacak bir yer olarak gözüküyordu. Büyük bir iştahla kahvaltı ederken karısıyla da sohbet ediyordu. "Sen çok iyi bir kadınsın Chris. Benden sabah sabah bir sürü şey isteyeceğine, kendime iyi bir yer bulmamı ve geride kendimden bir iz bırakmamamı söylüyorsun." Kristin ise onu dinliyor gözüktü ve ilgisizce konulardan söz etmeye başladı. "Biliyor musun sevgilim, gazeteyi okurken o kadar buruşturmamanı arzu ederim. Ben o işi yalnız kadınların yaptığını sanırdım. Sonra bahçıvanlık hakkındaki yazıyı nasıl okurum?" "Okuma." Genç kadını kapıya doğru giderken öptü. "Sadece beni düşün." Kendisini cesaretli ve hayatta şansını denemeye hazırlıklı hissediyordu. Bir taraftan da elindeki servetleri düşünmekten kendini alamıyordu. MRCP ve MD ünvanlarına sahipti. Bundan başka bankada 300 sterlinden fazla parası vardı. Herhalde bütün bunlara karşılık açlıktan ölecek değillerdi. Kararlarına bağlı kalmaları çok iyi olmuştu. Şimdi bütün kasaba halkının hislerinde büyük bir değişiklik meydana gelmişti. Artık buradan kendi isteğiyle ayrılıyordu. Fakat herkes onun kalmasını istiyordu. Heyetin toplantısından bir hafta sonra, Owen'ın başkanlığında bir grup, Valeview'a gelerek Andrew'a kararını yeniden gözden geçirmesini rica ettiyse de başaramadı. Bundan sonra Ed Jenkins'e karşı şiddetli bir nefret uyandı. Oturduğu bölgede kendisine hakaret ediliyordu. İki defa eve dönerken ıslıklanmıştı. Bu özellikle işçiler tarafından grevi bozan bir işçiye yapılan en büyük hakaretti. Bu bölgedeki bütün akislere rağmen genç adamın tezinin bütün dünyaya yayılarak herkese şaşırtması gerçekten hayret edilecek bir olaydı. Bu tez ona MD ünvanını kazandırmış ve İngiltere'de Sanayi Aleminin Sıhhati isimli gazetede basılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Sağlık Örgütü tarafından broşür halinde yayınlanmıştı. Ayrıca bunlardan başka 3 önemli mektup gelmişti. Birincisi Brick Lane'deki bir firmadandı. Kendisine akciğer hastalığını kesin bir şekilde tedavi eden ilaçtan birkaç örnek göndermişlerdi. Bu ilaç için bazı ünlü doktorlar da dahil olmak üzere yüzlerce takdirname aldıklarını yazıyorlardı. Bu şurubu hastalarına tavsiye etmesine rica ediyorlar ve ilacın aynı zamanda romatizma için de yararlı olduğunu ekliyorlardı. İkinci mektup Profesör Chalice'dendi. Kendisini hararetli bir şekilde tebrik ediyor ve o hafta içinde Cardiff Enstitüsü'ne gelmesini rica ediyordu. Mektubun sonunda Perşembe günü bekleyeceğini eklemişti. Fakat son günlerde çok telaşlı olan Andrew, randevuya gidemeyecekti. Aslında mektubu kaybetmiş ve şimdilik cevap vermeyi unutmuştu. Üçüncü mektuba hemen cevap verdi. Bu mektubu aldığı zaman gerçekten heyecanlanmıştı. Amerika'daki Oregon eyaletinden aldığı bu mektup onun için beklenmedik bir şeydi. Andrew, daktilo ile yazılmış olan mektubu tekrar tekrar okudu. Sonra heyecanla Kristin'e gösterdi. "Bu mektup çok güzel Chris. Amerika'dan geldi. Oregon'dan Richard Stillman göndermiş. Eminim bu adamın kim olduğunu duymamışsındır. Fakat ben duydum. Bu şimdiye kadar solunum tezim hakkında duyduğum en büyük takdir. Chalice'den bile büyük. Yazık, Chalice'in mektubuna cevap vermeliydim. Bu adam benim ne yapmak istediğimi tamamen anlamış ve benim bir iki yanlışımı bile düzeltmiş. Galiba benim silikadaki zararlı madde seres etmiş. Kimya bakımından bunu bulacak kadar yeterli bilgiye sahip değilim. bu Stillman'ın gönderdiği fevkalade bir kutlama mektubu. Evet, kendisi Amerika'da doktor mu? Hayır, işin şaşılacak yönü de bu ya, o gerçek bir fizik bilginidir. Oregon'da, Portland yakınlarında akciğer hastalığını inceleyen bir klinik işletiyor. Bak işte, mektupta da yazıyor. Daha onu tanımıyorlar fakat kendi açısından Schlinger kadar büyük bir adam. Zamanımız olduğunda sana ondan daha fazla söz ederim. Hemen oturup cevap yazması Stillman'ın mektubuna ne kadar çok sevindiğini gösteriyordu. Şimdi tasarladıkları tatil için büyük bir gayretle hazırlanıyorlardı. Eşyalarını Cardiff'te en uygun bir depoya yerleştirmeye karar verdiler. Sonra da tatil için kasabadan ayrılacaklardı. Blaney'den ayrılmaları ani ve kahramanca olmuştu. Fakat burada daha fazla sevgi gördükleri için güçlükle ayrılıyorlardı. Vaughan'lar, Bolland'lar, hatta Lilibelin'ler bile kendilerine veda ziyafeti verdi. Andrew bu ziyafetlerde hazımsızlığa uğradı. Ayrılık günü geldiği zaman Jenny ağlayarak kendilerini büyük bir kalabalığın istasyonda yolcu edeceğini söyledi. Manson'ları şaşırtan bu haberden sonra son dakikada Vaughan aceleyle geldi. Çocuklar, sizleri tekrar rahatsız ettiğim için özür dilerim. Fakat Manson, Chalice'e niçin cevap yazmadın? Biraz evvel kendisinden mektup aldım. Yazdığın tez kendisini çok sevindirmiş. Aynı zamanda çalıştığı maden şirketi de çok beğenmiş. Benim seninle bağlantı kurmamı rica ediyor ve seni muhakkak Londra'da görmek istiyor. Çok önemliymiş. Andrew sinirli bir halde cevap verdi. Oysa biz tatil yapmaya gidiyoruz. Yıllardır ilk defa doğru dürüst bir tatil yapacağız. Onu göremem ki. Öyleyse adresinizi alayım. Size mektup yazmak istediği anlaşılıyor. Andrew kararsız bir halde Christine'e baktı. Başkaları tarafından rahatsız edilmemek ve mektuplaşmamak için gidecekleri yeri gizli tutmaya karar vermişlerdi. Buna rağmen Vaughan'a adresi verdi. Sonra aceleyle istasyona gittiler. Kendilerini uğurlamak için gelen büyük bir kalabalık etraflarını sardı. Eller sıkılıyor, arkalar okşanıyor, kucaklaşılıyordu. Sonunda güçlükle hareket etmek üzere olan trendeki kompartmanlara girdiler. Tren hareket ettiği zaman kalabalık bir grup olan arkadaşları canlı bir şekilde "Herlis'in insanları" isimli şarkıyı söylemeye başladılar. Andrew uyuşmuş parmaklarını ovuşturarak konuştu. Aman Allah'ım, işte bu da yapabilecekleri son şeydi. Fakat gözleri parlıyordu. Bir an sonra ekledi. Treni ne olursa olsun kaçırtmayacaktım, Chris. Ne kadar naziktiler değil mi? Daha bir ay önce kasabanın yarısı kanıma susamış gibiydiler. Anlayamıyorum, şu hayat ne tuhaf. Şakacı bir tavırla yanında oturan karısına bakarak. Bayan Manson, şimdi ihtiyar bir kadın olduğun halde bu senin ikinci balayın. Gece yarısı Southampton'a vardılar. Daha sonra kanalı geçen vapurda kameralarına yerleştiler. Ertesi sabah St. Malo tepesinin arkasından güneşin doğuşunu seyrettiler. Ve bir saat daha yol aldıktan sonra Brittany'e vardılar. Buğdaylar olgunlaşıyordu. Kiraz ağaçları üzerlerindeki meyvelerin ağırlığında eğilmişti. Keçiler çiçeklerle bezenmiş çayırlarda dolaşıyordu. Doğa bütün canlılığıyla önlerine serilmişti. Gerçek Fransa'yı tanımak için buraya gelmek, Christine'in fikriydi. Bu ülkenin resim sergilerini, tarihi kalıntılarını, anıtlarını, turist rehberlerinin gösterdiği yerleri görmek istemişti. Val-André'ye geldiler. Küçük otellerinden denizin sesini, çayırların kokusunu duyabiliyorlardı. Yatak odaları çok sadeydi. Sabah kahveleri, koyu mavi fincanlarda üzerinden dumanlar tüterek geldi. Bütün günü alışkın olmadıkları bir tembellikle geçirdiler. Andrew durmadan tekrarlıyordu. Aman Allah'ım, ne kadar güzel değil mi sevgilim? ben bir daha asla zatürreli hastalarla ilgilenmek istemiyorum. Elma suyu içiyorlar, istakoz, karides, çeşitli pastalar ve kiraz yiyorlardı. Akşamları Andrew, 8 köşeli antika masasında otel sahibiyle bilardo oynuyor, arada sırada da kaybediyordu. Andrew'un beğenmediği sigaralar hariç her şey çok güzel ve zarifti. Bir ay son derece mutlu geçti. Nihayet Andrew, 15 günden beri cebinde duran, şimdi üzeri kiraz ve çikolata lekeleriyle dolu olan mektubu çıkarttı. Kristin ısrar etti. Hadi aç, sözümüzü tuttuk. Genç adam zarfı dikkatle yırttı. Mektubu sırtüstü güneşte yatarak okudu. Sonra doğruldu, yeniden okudu. Sessizce Kristin'e uzattı. Mektup Profesör Chalice'dendi. Andrew'un toz yutma konusu üzerine olan araştırmalarının sonucu olarak CMMFB, Kömür ve Maden Ocakları İşletme Meclisi, bu tezi inceleyerek açık bir raporla parlamentoya sunmaya karar vermişti. Bu amaçla bir memur atanmış ve görev incelemelerine güvenilerek ittifakla ve şüphe edilmeksizin kendisine verilmişti. Genç kadın mektubu bitirdikten sonra sevinçle erkeğe baktı. Ben sana sonucun iyi olacağını söylememiş miydim? Fevkalade değil mi? Andrew sinirli sinirli kıyıdaki istakoz sepetine taş atıyordu. Bu klinik işi. Zaten başka bir şey olamaz ki. Benim iyi bir laborant olmadığımı biliyorlar. Kristin gülerek ona bakıyordu. Sevgilim, inşallah pazarlığımızı unutmuyorsun. Buradaki 6 hafta hiçbir iş yapmadan dinlenecektik. Bu işin tatilimize engel olmasına izin vermeyeceksin değil mi? Andrew saatine baktı. Hayır, hayır. Ne olursa olsun tatilimizi bitireceğiz. Ayağı fırladı ve neşeyle karısını da kaldırdı. Ama postaneye kadar gidip bir tarife bulunup bulunmadığını öğrensek hiç olmazsa. 19. ayrımın sonu. Sayfa 216.